Ayrım 13.
Seanstan önce rahibe tahminen geleneksel kendi kendine telkin etkilerini doğuran birkaç ayin hazırlığından, özel bir banyo ve belki kutsal bir pınardan su içmek gibi geçiyordu. Sık sık yinelenerek ortaya atılan mabedin kayalıklarındaki bir çatlaktan sızan bir buharı soluyarak hipnotik bir etkiye maruz kalması olgusunu Profesör Dodd özetle şöyle anlatıyor. Fita'nın esininin bir zamanlar güvenilir bir şekilde atfedildiği ünlü buharlar bir Helen icadıdır. Olguları bilen Plutark, buhar kuramının yarattığı zorlukları görmüştü ve sonuçta bu kuramı tümden silip atmışa benzer. Oysa Stoacı filozoflar gibi 19. yüzyılın bilim adamları da kolay bir çıkış için hoş bir maddeci açıklamaya sarıldılar. Dodd buradan hareketle sağlam bir şekilde Fransız kazılarının ne buhar ne de bu buharın bir vakitler fışkırabileceği cinsten bir oyuk olmadığını gösterdiği günden beri bu kuramın daha az işitilir olduğuna işaret eder. Böylesi açıklamaların günümüz antropolojisi ve anormalin psikolojisi ışığında gereksiz olduğu ortadadır. Fitan rahibeleri basit, eğitim görmemiş kadınlardı. Plutark birinin bir köylünün kızı olduğunu söyler. Oysa modern bilim adamlarının kehanetinin zeka sistemine karşı büyük saygıları var. Delphi'nin hükümleri bu süreçte insan zekası, sezgisi ve kavrayışının belirleyici bir rol oynadığına bilim adamlarını ikna edecek kadar tutarlı bir sistemin işaretlerini sergilemiştir. Bununla birlikte Apollon kehanet ve öğütlerinde özellikle Pers savaşları sırasında kötü ünlenmiş falsolar da yapmıştır. Yunanlılarsa bugün psikoterapide birçok kişinin terapistlerine karşı takındıkları bir tavırla onu diğer zamanlarda vermiş olduğu yararlı öğütler ve yardımlardan ötürü apaçık bir biçimde affetmişlerdir. İlgimizi en çok çeken nokta mabedin Yunanlıların bilinç öncesi ve bilinç dışı kolektif kavrayışlarını çekip çıkaracak güce sahip komünal bir sembol olarak gördüğü işlevdir. Delphi'nin komünal kolektif yanının güçlü bir temeli vardı. Mabet esasında Apollon'a adanmadan önce yer tanrıçalarına hasredilmişti. Bu kolektiflik Apollon'un karşıtı olan Dionysos'un Delphi'de güçlü bir etkiye sahip olduğu anlamına da gelir. Yunan vazoları Apollon'u tahminen Delphi'de Dionysos'un elinden tutarken gösterirler. Plutark, Delphi kehaneti göz önüne alındığında Dionysos'un oynadığı rol Apollon'unkinden hiç daha az değildir derken pek de abartmaz. Herhangi has bir sembol ona eşlik eden ayin töreniyle kendi başımıza denemeye cesaretimiz olmayan kavrayışları, yeni olanakları, yeni bilgeliği ve tinsel görüngeleri yansıtan bir ayna halini alır. Bunu iki nedenden göze alamayız. Birincisi kaygımızdır. Yeni kavrayışlar bizi sık sık ve hatta tipik bir şekilde diyebiliriz, yalnız başımıza tüm sorumluluklarını alamayacak kadar ürkütürler. Bir mayalanma çağında böyle kavrayışlar sık sık gelirler ve birçok bireyin taşımaya hazırlandığından daha fazla psikolojik ve tinsel sorumluluk gerektirirler. Kişiler düşlerde kendilerine normalde düşünülmesi ya da günlük dilde söylenmesi dehşet verici olabilecek şeyleri yapma izni verirler. Anne babayı ya da evladı öldürmek ya da annem benden nefret eder diye düşünmek gibi. Bunları ve benzeri şeyleri gün düşlerinde bile düşünmekten kaçınırız. Çünkü böylesi fantazilerin gece düşlerinden daha büyük bir bireysel sorumluluğu üzerimize yükleyeceğini hissederiz. Oysa bunu söyleyen bir düşümüz olursa ya da Apollon kehanetinde bundan bahsederse yeni gerçeğimizi daha büyük bir açıklıkla kabullenebiliriz. İkinci neden gurura kaçmamızdır. Sokrates, Delphi'deki Apollon'un kendisinin o dönemde yaşayan en bilge kişi olduğunu söylediğini iddia edebilirdi. Bu kendi başına hiçbir zaman ister Sokratik bir nükte olsun ister olmasın öne süremeyeceği bir iddiaydı. O zamanki insanlar rahibelerin basiretini nasıl yorumlamışlardı? Bu şunu sormakla aynıdır. Kişi bir sembolü nasıl yorumlar? Rahibelerin gaipten verdikleri haberler genellikle şiir halinde ifade edilmişlerdi ve sık sık akıcı bir konuşma ile olduğu kadar yabanıl onomatopoetik haykırışlarla söylenmişlerdi. ve bu ham maddenin şüphesiz ki yorumlanması ve işlenmesi gerekiyordu. Tüm çağlarda medyumla elde edilen ifadeler gibi bunlar da sadece yoruma kapı açacak kadar kapalı olmakla kalmıyor, yorumu gerektiriyorlardı. Ve sık sık iki ya da daha fazla değişik yorumlamaya uğruyorlardı. Bu süreç bir rüyanın yorumu gibiydi. Harris Tack Sullivan, genç stajyer analistlere bir rüyayı med ve pers kanunları gibi değil, çözümlemedeki kişiye onun seçimini gerektiren iki değişik anlam önererek yorumlamalarını öğretirdi. Gaipten gelen haberler gibi rüyaların değeri onların belirli bir yanıt vermeleri değil, psişik gerçekliğin yeni alanlarını açmaları, bizi alışageldiğimiz yolun dışına sarsalamaları ve yaşamamızın eldeymemiş bir tarafına ışık düşürmeleridir. Bu yüzden mabedin deyişleri rüyalar gibi edilgin bir biçimde alınmamalıydı. Alıcılar mesajı kendilerinde yaşamalıydılar. Mesela Atinalılar Pers savaşları sırasında onlara yol göstermesi için Apollon'a kaygı içinde başvurduklarında kehanetten tahta duvara güvenmelerini tembihleyen bir deyiş çıka geldi. Bu bilmecenin anlamı ateşli bir biçimde tartışıldı. Herodot'un anlattığı haliyle öykü şöyle: kendilerinden emin olan yaşlıların görüşü, Tanrı'nın onlara Akropol'e kaçmayı söylediğiydi. Çünkü Akropol eskiden beri tahta bir barikatla savunuluyordu. Diğerleri Tanrı'nın tahta gemilere değindiğinde hemfikirdiler. En iyisi gemileri hazır tutmaktı. Bunun üzerine kehanetin bir başka yanı tartışmaya neden oldu. Çünkü bazıları savaşmadan denize açılıp yeni bir toprakta yaşam kurmayı düşündüler. Fakat Themistokles insanları Salamis yakınlarında bir deniz savaşına katılmaya ikna etti ve bu savaşı yaparak Xerkes'in donanmasını tarihin önemli savaşlarından birinde imha ettiler. Delfi kahinlerinin amacı ne olursa olsun bu müphem kehanetlerin etkisiyle yardım dileyenler durumlarını yeni baştan düşünmeye, planlarını tekrar gözden geçirmeye ve yeni olanakları bulmaya zorlanıyorlardı. Gerçekte de Apollo'nun takma ismi müphem olan idi. İşin başındaki terapistlerin bunu kendi müphemliklerine bir özür olarak almaların önüne geçmek için burada modern terapi ile kehanetin gaipten verdiği haber arasındaki bir farka dikkat çektim. Rahibenin deyişleri bir terapi seansındaki rüyaların yorumlanmasının tersine, alıcıların bilinç dışına gerçek rüyaya daha yakın bir düzeydedir. Apollon, yurttaştaki ya da kolektif gruptaki sitedeki bilincin daha derinindeki boyutlardan seslenir. Böylelikle hem özgün deyişle ya da rüyada hem de yurttaşın ya da hastanın onu yorumlamasında yaratıcı bir müphemlik ortaya çıkabilir. Bu yüzden kehanetin çağdaş terapiste karşı bir avantajı vardır. Terapistin her durumda mümkün olduğunca öz ve yalın olması ve kaçınılmaz müphemliği hastaya bırakması gerektiğine inanıyorum. Delphi'nin kehaneti tam bir öğüt niteliğini taşımıyor. Bireyi ve topluluğu içe bakmak ve kendi sezgi ve bilgeliklerine başvurmak doğrultusunda hareketlendiriyordu. Kehanetler sorunu daha değişik bir yoldan görülebileceği ve bu yolda yeni ve henüz imgelenmemiş olanakların ortaya çıkacağı yeni bir bağlama oturtuyorlardı. Bu gibi mabetlerin ya da modern terapinin bireyi daha edilgin hale getirmeye yöneldiği yaygın bir yanlış anlamıdır. Bu kötü terapi ve kehanetlerin yanlış yorumlanışı olabilir. Her ikisi de kesin kes tersini yapmalıdırlar. Bireylerin kendi olanaklarını tanımaları, kendilerinin yeni yanlarını ve kişilik içi ilişkileri aydınlatmaları için tek başvuracakları kaynak yine bireyin kendisi olmalıdır. Bu süreç insanlardaki yaratıcı kaynağı tıklatır. Onları içe kendi yaratıcı pınarlarına döndürür. Sokrates, Apologia'da bize Tanrı'nın dostu Şarapona, dünyada kimsenin ondan, Sokrates'ten daha bilgi olmadığını söylemesinin ne anlama geldiğini çözmek için ne kadar uğraştığını anlatır. Filozof, en bilgi olmasının anlamının kendi bilgisizliğini kabul etmesinden geldiği sonucuna varır. Tanrı Sokrates'e kendini bilmesini de öğütledi. O zamandan bu yana Nietzsche ve Kierkegaard gibi ince düşünen kişiler Tanrı'nın öğüdünün anlamının dibine varmaya uğraşıp durdular ve biz de hala onda yeni anlamlar bulmaya doğru itiliyoruz. Hatta Nietzsche onun anlamını ilk bakışta varılabilecek sonucun tam tersi bir biçimde yorumlar. Tanrı Sokrates'e kendini bili ifşa ederken ne demek istemişti? Muhtemelen kendinle ilgilenmeyi kes, nesnel ol demek istememiş miydi? Gerçek semboller ve veya mitler gibi Tanrı'nın bu deyişleri de yeni ve ilginç anlamlar açımladıkça tükenmez bir zenginlik üretiyorlar. Kehanetin topluluğun bilinç dışı kolektif kavrayışlarının bütünlenişi olarak anlam taşımasının bir diğer nedeni var. Sembol ya da mit, kavrayışın üzerine düşürüldüğü bir yansıtma ekranı gibi hareket eder. Rorschach kartları ya da Murray'in tematik kavrama testi gibi kehanet ve kehanet törenleri de merakı uyaran ve imgelemi kıpırdanlığa çağıran bir ekrandılar. Ancak geç olmadan bir uyarıda bulunmalıyım. Şu ya da bu zaman ve mekanda süre giden bir süreç yansıtma olarak adlandırılabilir. Ama üzerinde ısrarla durmamız gereken, burada yansıtma diye geçen sözcüğün gerek psikanalizde bir bireyin hastalıklı olduğu için yüzleşmekten kaçındığı şeyi yansıttığı, gerekse de deneysel psikolojide karşılaşma sürecinin basit bir biçimde öznelliği ortaya koyduğu için kartlar ve tat resimlerinin sonuçla bir alıp vereceği olamayacağını öngören değersizleştirici kullanımının söz konusu olmadığıdır. Benim kanaatime göre yansıtmanın bu her iki değersizleştirici kullanımı da Batı insanının sembol ve mitin doğasını anlayabilme konusundaki yaygın beceriksizliğinin sonucu olarak ortaya çıkıyor. Ekran sadece bomboş bir ayna değildir. Daha çok bilincin öznel süreçlerinin ortaya çıkabilmesi için varlığı zorunlu olan nesnel kutuptur. Siz ya da ben onlarda daha önce kimselerin görmediği şeyleri görsek de Rorschach kartları gerçekte siyah ve beyaz renklerden oluşan net ve gerçek biçimlerdir. Böyle bir yansıtma tanımı gereği ne bir gerileme ne de söylemek istediğini kartlar olmaksızın ussal cümlelerle söyleyebiliyor olmaktan daha az saygın bir şeydir. Tersine imgelemin geçerli ve sağlıklı bir uygulanışıdır. Bu süreç sanatta durmaksızın sürüp gider. Boya ve tuval, sanatçının fikirlerini ve görüşünü ortaya çıkartmasında güçlü ve varoluşsal etkilere sahip olan nesnel şeylerdir. Gerçekte sanatçının diyalektik bir ilişki içinde olduğu sadece boya ve tuval değil, doğada gördüğü biçimlerdir de. Şair ve müzisyen de varisi oldukları dil ve musiki notalarıyla benzer bir ilişki içindedirler. Sanatçı, şair ve müzisyen yeni biçimleri, yeni anlam ve vitalite çeşitlerini ortaya çıkarmaya cüret ederler. Sanatçılar bu köklü biçimleniş sürecinde kullandıkları malzemenin yani boyalar, mermer, sözcükler, musiki notalarının onlara dayattığı biçim sayesinde en azından kısmen çıldırmaktan korunmuş olurlar. Delphi'deki Apollon mabedini komünal bir sembol olarak görmek yerindedir. O halde Apollon mabedinden doğan kavrayışların içinde birbirleriyle diyalektik bir ilişki olan hem öznel hem de nesnel etmenleri barındıran komünal sembolik bir süreçte oluştuklarını kanıtlayabiliriz. Kehaneti otantik bir biçimde kullanan biri için yeni biçimler, yeni ideal olanaklar, yeni ahlaksal ve dinsel yapılar, bireyin geleneksel biçimde canlanan bilincinin derininde yatan ve onu aşan deneyim düzeylerinden doğar gelir. Platon'un bu vecd halini kehanet çılgınlığı olarak isimlendirdiğinden daha önce bahsetmiştik. Vecd hali, sıradan bilincimizi aşmanın eskiden beri kullanıla gelen bir yöntem ve başka türlü varamayacağımız kavrayışlara varmada bize yardımcı olan bir yoldur. Ne kadar hafif olursa olsun, vecd unsuru her has sembol ve mitin bir parçasıdır. Çünkü sembol ve mite içten katılımımızda o an kendimizden kopup öteye taşarız. Sembol ve mite psikolojik açıdan yaklaşma bulunabilecek yolların birkaçından biridir. Bu yaklaşımı tutarak mitin dinsel anlamını psikolojikleştirmek istiyor değilim. mitin bu dinsel yanından bireydeki öznel unsurlar ile kehanetin nesnel olgusu arasındaki diyalektik karşılıklı etkileşim hakkında bir kavrayış, açımlanma elde ediyoruz. İçten inanan için mit asla salt psikolojik değildir. Mit zaman için bir açımlanma unsurunu içerir. İster Yunan Apollon'dan, ister Musevi Elohim'den, isterse de doğunun oluşundan olsun. Bu dinsel unsuru tümüyle psikolojik kılacak olursak, Aşilius'un ve Sofokles'in tragedyalarını yazdıkları gücü değerleyebilme ve hatta neden bahsettiklerini anlama şansımızı yitiririz. Aşilius, Sofokles ve diğer tragedyacılar, mitlerin içerdiği dinsel boyutları, kendi soylarının değerine ve soylarının kaderinin anlamına duydukları inanca yapısal bir temel oluşturacak şekilde kullandıkları için büyük tragedyalar yazabilmişlerdi. Yaratıcılığın sınırları üzerine. Geçenlerde New York'ta bir hafta sonu insanın geleceğine bakış konulu bir oturum yapılmıştı. Panele Joyce Carol Oates, Gregory Bateson ve William Arvin Thompson gibi canlı fikirlere ve derin kavrayışa sahip kişiler katılmıştı. Dinleyiciler en azından ilginç bir tartışmayı yaratacak 7-800 kişilik hevesli bir topluluk oluşturuyorlardı. Açılışta oturum başkanı, insan olanaklarının sınırsızlığını vurgulayan bir temayı ortaya atmıştı. Oysa söylemesi garip ama toplantı ilerledikçe tartışılacak bir sorun olmadığı görüldü. Salonu dolduran engin bir boşluk duygusu hem konuşmacılara hem de dinleyicilere hakim oldu. Katılanların büyük bir şevkle yaklaştıkları heyecanlandırıcı temalar esrarlı bir biçimde yitip gittiler. Tartışma neredeyse tümden meyve vermeden sonuna yaklaşırken kafalardaki yaygın soru şuydu: yolunda gitmeyen ne? Ben insanın olanakları sınırsızdır savının şevk kırıcı olduğunu ileri sürüyorum. Bunu yüzeysel olarak ele alırsanız artık bir sorununuz kalmamıştır. Kalkıp bir hamdolsun çektikten sonra evinize gidebilirsiniz. Bu sınırsız olanaklar her sorunu er ya da geç ortadan kaldıracaklar. Geride sadece zamanı gelince kendi kendine uygun bir şekilde çekip gidecek geçici güçlükler kalacaktır. Başkanın niyetinin tersine onun savı gibi savlar gerçekte dinleyiciyi yıldırır. Bu birini kayığa oturttuktan sonra hadi bakalım tek sınır gökyüzü diyerek İngiltere'ye doğru okyanusa itmeye benziyor. Oysa kayığın içindeki diğer kaçınılmaz sınırın okyanusun dibi olduğunu da pekala farkındadır. Bu değinmelerle insan yaşamında sınırların sadece önlenemez değil aynı zamanda değerli de oldukları varsayımının peşine düşüyorum. Tartışacağım olgu, yaratıcılığın kendisinin sınırlar gerektirdiği, çünkü yaratıcı edim insanı sınırlayan şeyle birlikte ve ona karşı ortaya çıkar. Daha baştan ölümün kaçınılmaz fiziksel sınırlaması vardır. Ölümümüzü azıcık erteleyebiliriz. Bununla birlikte her birimiz bizim bilemediğimiz ve kestiremediğimiz bir gelecek zamanda öleceğiz. Hastalık bir başka sınır. Kuvvetimizden fazla çabalarsak şu ya da bu biçimde hastalanırız. Apaçık sinirsel sınırımız var. Kanın beyne akışı 1-2 dakikalığına kesilse bir felç ya da başka bir ciddi zarar meydana gelir. Zekamızı bir dereceye kadar geliştirsek de fiziksel ve duygulanımsal çevremiz tarafından kökten bir biçimde sınırlandırılmış kalır. Çok daha ilginç olan metafizik sınırlanışlar da var. Her birimiz kendi payımıza seçmeden belli bir aileye, belli bir ülkede, belli bir tarih anında doğmuşuzdur. Bu olguları Fitzgerald'ın Muhteşem Gatsby'sindeki J. Gatsby gibi yatsırsak kendimizi gerçekliğe karşı körleştirip başarısızlığa uğrarız. Bir ölçüye kadar ailevi geçmişimizin ve tarihsel konumumuzun sınırlandırmalarına baskın çıkacağımız doğrudur. Fakat böylesi bir aşkınlık ancak başlarken kendi sınırlanmışlıklarını kabul edenler için söz konusu olabilir. 1. Sınırların değeri. Bilincin kendisi bu sınırların farkına varılmasından doğup çıkar. İnsan bilinci varoluşumuzun ayırt edici yanıdır. Sınırlamalar olmasaydı onu asla geliştiremezdik. bilinç olanaklar ve sınırlılıklar arasındaki diyalektik gerilimden doğup gelen bir farkındalıktır. Çocuklar sınırların farkına varmaya, topu kendilerinden farklı bir şey olarak yaşadıklarında başlarlar. Anne her ağladıklarında kendilerini beslemediği için onlar için sınırlayıcı bir etmendir. Bu gibi birçok sınırlayıcı deneyimden geçerek kendilerini diğerlerinden ve nesnelerden farklılaştırma yetisini ilerletmeyi ve hazzı ertelemeyi öğrenirler. Hiçbir sınır olmamış olsaydı bilinç de olmazdı. Tartışmamız buraya gelince ilk bakışta cesaret kırıcı görünebilir. Oysa daha derinlere indikçe bu görünümünü yitirir. İnsan bilincinin başlangıcına işaret eden İbrani mitinin cennet bahçesinde Adem ve Havva'yı bir baş kaldırma bağlamında tasvir etmesi tesadüf değil. Bilinç cennette yasak olarak konmuş bir sınıra karşı mücadele için doğmuştur. Yehova tarafından konan sınırın ötesine geçmek daha sonra insanın içinde varlık kazanan ve gelişen diğer sınırların ortaya çıkmasıyla cezalandırılmıştır. Kaygı, yabancılaşma ve suç duygusu. Ama bu başkaldırma deneyiminden değerli nitelikler de ortaya çıktı. Kişisel sorumluluğun duyumsanışı ve en nihayet yalnızlıktan doğup gelen insan sevgisi olanağı. İnsan kişiliğine konan sınırlara karşı durmak, gerçekte genişleyici bir hal alır. Böylece sınırlanma ve genişleme el ele giderler. Alfred Adler, uygarlığın fiziksel sınırlanmalarımızdan ya da kendi deyişiyle aşağı olmaktan doğduğunu ortaya attı. Dişe diş, pençeye pençe, insanlar vahşi hayvanlardan daha aşağı indiler. Yaşamda kalabilmek için bu sınırlamalarına karşı mücadelelerinde insanlar zekalarını geliştirdiler. Heraklitus, çelişki her şeyin hem kralı hem de babasıdır demişti. Benim burada ortaya attığım temaya değiniyordu. Çelişki sınırları öngörür ve sınırlarla mücadele gerçekte yaratıcı üretimlerin kaynağıdır. Sınırlar onlarsız akan bir nehrin yer küre üzerinde yayılıp gideceği ve nehrin onlarsız hiç olamayacağı kıyılar gibi gereklidirler. Yani nehir akan su ve kıyılar arasındaki gerilimle kurulmuştur. Sanat da aynı şekilde kendi doğumunun zorunlu etmeni olarak sınırları gerektirir. Yaratıcılık kendiliğindenlik ve sınırlamalar arasındaki gerilimden doğar. Sınırlamalar nehir kıyıları gibi kendiliğindenliği sanat ya da şiir eseri için asıl olan farklı biçimlere zorlar. Tekrar Heraklitus'a kulak verelim. Akılsız kişiler kendisiyle çatışmanın kendi içinde bir uyuma vardığını anlamazlar. Armoni, yay ve lirinki gibi karşıt bir gerilimi içerir. Müziğini nasıl bestelediği üzerine bir konuşmada Duke Ellington, trompetçisinin belirli notalara mükemmelen ulaşabildiğini ama diğerlerini kaçırdığını, aynı şeyin tromboncusu içinde söz konusu olduğunu söyleyip, müziğini bu sınırlarla, bu sınırların içinde yazmak durumunda olduğunu açıklamıştı. Sınırlara sahip olmak iyidir demişti. Çağımızda kendiliğindenliğin yeni bir değerlenişinin ortaya çıktığı ve katılığa karşı güçlü bir tepkinin olduğu gerçek. Bu çocuksu oyun oynama yetisinin değerlerinin yeniden keşfiyle birlikte gelişiyor. Modern sanatta hepimizin bildiği gibi çocukların olduğu kadar köylülerin ve ilkellerin resimlerine karşı yeni bir ilgi gelişmiş durumda ve bu kendiliğindenlik çeşitleri sık sık yetişkinin sanat eserleri için model olarak kullanılıyor. Bu özellikle de psikoterapide doğru. Hastaların büyük çoğunluğu kendilerini ana babaları tarafından dayatılan aşırı ve katı sınırlamalarla engellenmiş ve boğulmuş gibi yaşıyorlar. Terapi için gelme nedenleri arasında ilk sırayı tüm bu sınırlanışların fırlatılıp atılması gerektiği kanaati alıyor. Ne kadar basit olursa olsun kendiliğindenliğe doğru olan bu itkinin terapist tarafından değerlendirilmesi gerektiği ortada. İnsanlar herhangi bir etkili biçimde bütünleneceklerse bir yasaklar yığını altında yitmiş olan kişiliklerinin yitik yanlarını tekrar ele geçirmeliler. Bununla birlikte terapideki bu safhaların çocukların sanatı gibi geçici devreler olduğunu unutmamalıyız. Çocukların sanatı bir tanımlanmamışlık niteliğiyle karakterize edilir. nesnel olmayan sanatla apaçık benzerliğine karşın henüz otantik olgun sanat için gereken gerilimden yoksundur. Bir vaattir bu, henüz gerçekleşmemiş bir vaat. Olgunlaşan kişinin sanatı er ya da geç sınırlamalardan çıkan ve olgun sanatın tüm biçimlerinde mevcut olan diyalektik gerilimle kendini ilişkiye sokmalıdır. Michelangelo'nun kıvranan esirleri, Van Gogh'un vahşice bükülen selvileri, Cézanne'ın bize sonsuz bir baharın tazeliğini anımsatan nefis sarı yeşil Güney Fransa peyzajları. Bu eserler kendiliğindenliğe sahipken bir yandan da gerilimin içkinleştirilmesinden gelen olgun niteliğe de sahiptirler. Bu onları ilginçten daha öte kılar, onları büyük kılar. Sanat eserinde var olan hakim olunmuş ve aşılmış gerilim, sanatçıların sınırlamalar ile ve bu sınırlamalara karşı başarılı mücadelelerin sonucudur. 2. Yaratıcılıkta bir sınırlanma olarak biçim. Sınırların sanattaki anlamlılığı, biçim sorusunu göz önüne aldığımızda daha açık bir şekilde görülür. Biçim yaratıcı edim için esas yapı ve sınırları sağlar.